Muhterem arkadaşlar, bugün Gülistan-ı Zehra'nın güllerinin solduğu, bugün iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bugün bütün cihanların kadınlarının efendisi Zehra-i Betül'ün ve bugün Şah-ı Velayet Ali'l-Murtaza'nın ve bugün Hasan-ül Müşteba'nın ve bugün göklerin ve yerlerin ve Melaiketullah'ın ağladığı gündür. Hadis-i şerifleri derledik ve topladık ki önce hadislerden delil getirmek suretiyle bugünün Allah Resulü'nden başlamak itibariyle ve bütün bir melaiketullahın yeryüzünün ve gökyüzünün ağladığını, Allah Resulü'nün ve onun yarenlerinin ve melaiketullahın ağladığı bir gün Müslümanların ağlamasının ilmi tahlillere konu edilmesi kadar yanlış ve garip bir durum olamaz. İlmi tahlillere konu ederler de yerler ve gökler de nasıl ağlarmış derler. Öteden beri ben de hep düşünür dururdum ve bir gün Kur'an-ı Kerim okurken Duhan suresinde Firavun hanedanının başına gelen musibetler ve Allah'ın onları helak etmesinden sonra Allah-u Teala devamen der ki فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ İlâ ahir-il âyet. Onlar için ne gökler ağladı, ne de yerler ağladı. Firavun ve hanedanının uğradığı musibete gök ve yeryüzünün ağlamama kabiliyetinden bahsederse Kur'an, Hüseyin için ağlama kabiliyetini ispat etmez. Demek ki Allah'ın kelamına göre gökyüzünün ve yeryüzünün ağlama kabiliyeti vardır. O ağlar Yahya'ya aleyhisselam, o ağlar Hüseyin'e ve Kerbela şehitlerine. Ağlamak bu anlamda nebevi bir sünnet, Melaiketullah'ın bir sünneti, Cebrail'in bir sünneti, Mikail'in ve Resulullah'ın sahabesinin sünnetidir. Zira aktardığımız bir rivayette Resulullah Aleyhisselam hutbede İmam Hüseyin'in başına gelecekleri aktarıp da ağlayınca cami cemaati, yani Allah Resulü'nün sahabesi de onun matemine iştirak etmiş ve beraber ağlamışlardır. Ve hem neden ağlanmasın ki? Önemli olan buranın tahlil edilebilmesidir. Gelin biz bugünden geriye doğru gitmek suretiyle neden ağlanması gerekirdir'in mantığını araştırmaya çalışalım. Dikkat ediyor musunuz son günlerde haber kanallarını açtığımız zaman içine düştüğümüz durumu? Allah bizi bu duruma düşüren Siyonistlere lanet eylesin.
Amin.
Allah onları kafarizmi şerifiyle kahri perişan
eylesin.
Allah onları ve onların destekçilerinin ellerinden ve şerlerinden bütün dünya halklarını ve hususen İslam ümmetini ve hususen Filistin Müslüman kardeşlerimizi helal eylesin.
Amin.
Açıyorsunuz haberleri, korkunç bir güç havadan ve karadan günlerdir açlıkla pençeleşen, günlerdir en basit insani ihtiyaçlarından mahrum bırakılmış bir avuç insanın üzerine çullanmışlar. Çocuk, kadın, ihtiyar ve genç demeden her gün binlerce Müslüman katledildi, vücutları paramparça edildi. Ağlamayalım mı? Ağlamadınız mı? Kaldı ki sünnetullah açısından çok da garip bir durum yok. Kafirle, müşrikle mümin ne yapar? Savaşır. Siyonistlerin elleriyle katledilen Müslüman kardeşlerini görür, ağlıyoruz. Yüreğimiz parçalanıyor. Hatta artık öylesine hayat çekilmez ve tatsız oluyor ki zaman zaman
kuvve-i maneviyemizi korumak ve yıkılmamak için haber seyretmemek gibi bir tercihe kaymak zorunda kalıyoruz. Doğru mu söylüyorum? Keşke görmeseydim diyorsunuz. Çünkü elimden bir şey gelmiyor. Destek veremiyorum. Onun derdini, onun ızdırabını, onun çilesini, onun yalnızlığını, onun feryadı figanını paylaşamıyorum. Paylaşamıyorsam kendi kendime en azından burada niye helak edeyim gibi bir neticeye doğru insan bir zarure sürükleniyor. Evet, Filistinli bir Müslüman. Sen ve benim gibi bir Müslüman. Ağlıyoruz. Endişeleniyoruz. Hüzünleniyoruz. Yüreğimiz parçalanıyor. Ve kaldı ki Yahudilerin eliyle katledilen Müslümanlardan söz ediyoruz. Kerbela'ya bir göz atın. Nasıl ağlanmasın ki senin ve benim ve Filistinli bir Müslüman gibi bir Müslümandan söz etmiyoruz. Allah'ın vahyinin indiği evin evladının yalnız başına ve en önemlisi de ben Müslümanım diyen insanların eliyle katlediliyor. Allah'ın kafir kullarından bile esirgemediği, suya mahrum bırakılmış bir şekilde katlediliyor. Uluslararası savaş hukukunda öteden beri men edilmiş olan çocuğu katlediliyor. Savaşlarda çocuklara dokunulması amme vicdanı açısından tarihler boyu mahkum edilmiş olmasına rağmen zalimler bazen öylesine ölçülerini kaçırırlar ki çocuklarını öldürürler. Çocukları öldürürler. Kadınları öldürürler. Savunmasız insanları öldürürler. Ve hiçbir hukuk savaş esnasında insanların Allah'ın insanlara sunmuş olduğu nimetlerden insanları mahrum etme yoluna gitmemişlerdir. Ben Müslümanım diyen ve hatta Allah Resulü'nün çatısını çattığı İslam Devleti'nin halifesinin ve İslam Devleti'nin halifesinin emriyle organize olmuş, Müslümanlardan müteşekkil kılıçlanmış insanların eliyle bunlar, Allah Resulü'nün evladının ve evladının çocuklarına ve yarenlerine reva görülmüş bir katliamdır. Nasıl ağlanmaz? Nasıl ağlanmaz? Ve bugün Filistinli kardeşlerimizin uğradığı mezalim karşısında aklı evvel kimi Müslümanlar tarihte olduğu gibi İsrail'e lanet okuyacağına, Filistinli Müslüman kardeşinin matemine iştiraken ağlayacağına, başına küller savuracağına, saçını başını yolacağına, Filistinli Müslümanların neden bu akibete uğradığına dair ince ince stratejik analizler yapıyorlar. Neden ateşkesi kabul etmediler ki? Neden ateşkes süresini uzatmak istemediler ki? Madem güçleri yoktu, madem kuvvetleri yoktu, neden karşı koydular ki? Neden İsrail'e füze atıyorlar ki? Madem İsrail kendi üzerlerine geldiği zaman göğüsleyecek güçleri yoktur, neden İsrail'i tahrik ediyorlar ki? Aynı stratejik analizleri İmam Hüseyin'in karşısında o günkü akli evvel Müslümanlarda yapmışlardı. Ey Hüseyin, gitme, gel Yezid'e beyat et, hem dünyanı hem de ahiretini kurtar. Dikkat edin ifadelere. Herhangi birisi bir kere İmam Hüseyin'e nasihat etmeye tevessül etmemesi gerekiyordu eğer Müslümansa. İkincisi, eğer nasihat ediyorsa İmam Hüseyin'in dünyasını kurtarabilmesi açısından böyle bir nasihat sunmasını anlayışla karşılayabiliriz. Ama İmam Hüseyin gibi birisine Yezid'e beyat etmek suretiyle ahiretini kurtaracağını nasihat etmesinin bir izahı var mıdır? Sen İmam Hüseyin'e ahiretini nasıl kurtaracağını nasihat edeceksin ve onun yolunun da Yezid'e beyatten geçtiğini söyleyeceksin. Ve daha sonra tarihçiler ve daha sonra analistler İmam Hüseyin'in öleceğini bile bile oraya gitmesinin bir hata olduğunu yazıp çizecek. Veya bir başka yazar, bir başka tarihçi Bir başka tahlilci İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın halifeye karşı gelmek suretiyle ümmet içerisinde fitne çıkarmıştır ki halife fitneyi def etmek mecburiyetindedir şeklinde İslam'dan İmam Hüseyin'in katline cevaz getirme cehdine gidecektir. O gün orada yaşananları bugün Filistinli Müslümanlar karşısındaki bazı Müslüman mahfillerden duyunca insanın aklına ister istemez İmam Hüseyin'in torunu yine imamla müşerref olmuş, imamlıkla müşerref olmuş İmam-ı Cafer-i Sadık'ın şu veciz ifadeleri kulaklarımızda çınlamaya başlıyor. Kullu yevmün aşura, kullu ardun Kerbela. Her gün aşura ve her yer Kerbela'dır. Müslümanlar dolayısıyla her yerin Kerbela ki biraz açalım isterseniz bela ifadesi Türkçe'de biraz yanlış algılanıyor ve biraz yanlış kullanılıyor gibi geliyor bana. Yani hak etmiş bir insanın başına geçmiş bir şey gibi. Yani hatta onu bir atasözüyle de desteklemeye çalışırlar. Su testisi su yolunda kırılır. Eğer buna layık olmasaydı bu olmazdı gibi. Oysa ayet-i kerimede bela sınamadır. Estağfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاسِ Allah sizi sınar. Canlarınızdan ve mallarınızdan eksiltmekle sınamaktır. Bir şeyin sınanması ise Allah'a karşı rıza gösteriyor mu, göstermiyor mu? Allah'a, Allah hakkındaki imanında bir değişme oluyor mu, olmuyor mu? Azizi Allah mıdır, kendi midir? Azizi malı mıdır, kendi midir? Azizi eşi midir, kendi midir? Azizi evladı mıdır, kendi midir? Azizi Allah mıdır, evladı mıdır? Azizi dünya mıdır, Allah mıdır? Diye Allah kullarını bir takım musibetlerle sınamaya tabi tutar. Kerb-ü bela bir taraftan Allah'ın aşığı Hüseyin'in aşkının sınamaya tabi tutulduğu, evladını vererek, kardeşini vererek, kardeşinin biricik emanetini vererek ki Kasım, bütün tarihçiler derler ki Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra Allah Resulü'nün özlemini gidermek isteyenler Kasım'a bakarlardı. O kadar da Allah Resulü'ne benzerdi İmam Hasan'ın oğlu Kasım. Ve Kerbela'da amcası Hüseyin'in gözünün önünde susuz bir şekilde paramparça katledilmiştir. Kasım orada aşk-ı ilahi ile sınanmış, Hüseyin orada aşk-ı ilahi ile sınanmış, Hüseyin'in eşleri orada aşk-ı ilahi ile sınanmış, Zeynep orada rızayı ilahi ile sınanmış, karşı taraf da imanıyla sınanmış. Ömer İbni Sa'd, Şims ve onun emrindekiler Ziyad ve ona emir veren Yezid, yani komple o ben Müslümanım diyen insanlar, imanları ve Allah Resulüne olan imanları hakkında sınanmışlardır. Kerb-ü bela ehli iman ile ehli iman iddiasında bulunup da o iddiasını kerb-ü bela sınamasından geçiremeyenlerin sınandığı, ehli iman ile ehli iman iddiasında bulunan ve fakat o iddiasını sabit kılamayan insanların aşikar edildiği, tarihe not düşüldüğü bir koca tarihi sayfa olmuştur. Evet. Dolayısıyla Kerb-i Bela önemlidir. Neden önemlidir? Düğünü konuşmak anlamsızdır diyor bugünkü Müslümanlar. Hani dedik ya bugünkü Filistinli kardeşimin uğradığı mezalimi tersten bakmak suretiyle analiz etmeye kalkan Müslümanlar, tarihteki birçok hadiseyi de aynı şekilde tahlil etmeye kalktılar. Ve bugün Kelb-ü Bela'yı konuştuğunuz birçok meclislerde ne gerek vardır dünkü olmuş bir olayı, iki kardeş de birbiriyle kavga eder, ne var şeklinde basite indirme çabaları söz konusudur. Dünü bahsetmenin, hani az önce yeryüzü ve gökyüzü ağlar mı yir Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle açıklığa kavuşturmak istediğimiz gibi, dünkü olay konuşulur mu açısından Kur'an'ın mantığı nedir? Ona bir bakmak istiyorum eğer izin verirseniz. Kur'an-ı Kerim'deki en eski tarihi hikaye nedir? İçinizden söyleyecek birisi var mı? En eski tarihi hikaye. Habil'le Kabil. İlk insanın oğulları, Allah'ın selat ve selamı üzerine olsun, babamız Adem Aleyhisselam'ın ve anamız Havva'nın evlatlarından ikisidir. Birisi Habil'dir ve birisi Kabil'dir. Ve yeryüzünde dökülmüş ilk kanın tarihidir. Allah niye aktarır Kur'an'da? Kur'an diline dikkat etmemiz gerekiyor. Diyor ki ikisi kurban sundular Allah'a. Ve Allah Habil'inkini kabul etti de Kabil'inkini kabul etmedi. Şimdi biz Kur'an'a soru soruyoruz. Kur'an diyoruz ki ey Kur'an, buna niye kurban sunmak istediler ki? Buna niye kalktılar da Rablerine kurban sundular ki? Bunun Kur'an'dan cevabını bulmak veya Kur'an'ın sevki ilahisiyle, Kur'an'ın sevki tabisiyle ona cevap vermemiz gerekiyor Kur'an namına. İki insan arasında bir iddia olur. Birisi der ki benim, öteki der ki benim. Belki Habil din konusunda Kabil'den bir takım taleplerde bulundu. Belki Kabil'in yaptığı bazı yanlışlara işaret etti. Fakat Kabil kabul etmedi. Senin benden farkın nedir ki dedi. Sen bana müdahale edersin. Sen bana vaziyet edersin. Senin benden farkın ne? Allahu alem böyle bir müzakere sonucu olsa gerek ki hadi gel Rabbimize kurban sunalıma gittiler. Devamındaki beyan bize bunun ipucunu veriyor. Devamındaki beyanda Habil'in diliyle ayet diyor ki Allah ancak müttakilerden kabul eder. Şimdi Allah ancak müttakilerden kabul eder deyince dünya hayatında insanlar için lazım olacak düzenlemede söz üstünlüğüne de müttakiler sahiptir. Öyleyse ey Kabil sen bu konuda da bana tabi olmak zorundasın ki dünyada sükunetle idare edelim. Kabil kabul etmez kendi üstünde bir üstünlük olsun. Yok hayırdır ben seni öldüreceğim. Haset devreye girer. Asırlar, milyarlarca asırlar öncesine ait bir olayda Allah hasedin ve kıskançlığın akıbetine dair bize bir sahne aktarır. Kıskançlık insanı ta kardeş cinayetine kadar götürür. Ben evvel emirde onu o kıskançlığa götüren şeyin ne olduğunu da irdelemek istedim. Kurban sunmalarının sebebinin arka planına biraz girmek istedim. Kurbanı Habil'in kabul edilip de Kabil'in ki kabul edilmeyince akıl sahibi bir insan ne yapar? Teslim eder. Tebrik ederim seni der. Demek ki sende bende olmayan bir şey var ki Allah senin kurbanını kabul etti. Buradan bir çıkarsama daha yapıyoruz. Kabil kafir biri değildir. Kafir birisi Allah'a kurban sunmayı kabul etmez. Kafir Allah'ı inkar eden biridir. Öyleyse buradaki müzakerede, buradaki zıtlaşmada, buradaki çatışmada iki tarafın birinin kafir olduğuna dair bir şey yakalayamıyoruz. Kabil de mümindir. Ama Allah Resulü hadis-i şerifinde buyuruyor ki hasetten sakın, o öylesine korkunç bir ateştir ki ateşin odunu yiyip tükettiği gibi haset de sizin imanınızı yer ve tüketir. Evet, haset Kabil'in imanını yemiş ve tüketmiştir. Ve kalkmış kardeşinin kanını dökmüştür. Allah-u Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de hikaye etmek suretiyle müttakilerin sosyal hayatta, dini hayatta söz üstünlüğüne sahip olduklarını, müttaki olmayanların, müttaki olanları örnek almaları gerektiğini, ve bir başkasının kendisinden daha müttaki olması konusunu bir haset konusu etmeyip bir öykünme konusu etmesi gerektiğini, eğer haset konusu ederse kendisinin ta kardeş katilliğine kadar imanını yiyip götürecek bir risk olduğunu bize hikaye etmek ister. Ashab-ı Uhdud'dan çıkın. Firavun'la Musa aleyhisselam arasındaki hikayelerden çıkın. Kur'an-ı Kerim'de bir yılın tarihi sahne hikaye edilmiştir. Kur'an tarih kitabı mıdır? Yok, hayır. Bütünsel anlamda Kur'an nedir? Minel zulümati ilen nur. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracak ilahi bir nefes, ilahi bir ses, ilahi bir kelamdır. O kah bir kıssayla yapar bu işi. Beni karanlıktan aydınlığa çıkarır. Kah bir emirle, kah bir çözümleme yöntemiyle insanın yaratılışı hakkında, evrenin yaratılışı hakkında veya kah siyasi bir düzenlemeyle, kah ekonomik bir düzenlemeyle, yani hayata dair her şeyle Kur'an insanları ve özellikle kendisine inananları karanlıktan aydınlığa çıkarmak ister. Öyleyse Kur'an'daki kıssalar, Kur'an'daki tarih, Kur'an'daki tarihi sahnelerin örgüsü, Kur'an'ın insanı karanlıktan aydınlığa götürme araçlarından bir araçtır. Kelb-i bela vakası Kur'an'ın nüzulünden sonra cereyan eden bir olaydır. Kur'an-ı Kerim'de belki onu bulamazsınız. Fakat Kur'an'ın tarihe bakış mantığından yola çıkmak suretiyle kelb-i belada neler olmuş sorusunu ben az önce nasıl Kur'an'a sorduysam, Habil'le Kabil neden kurban sundular ki? Kabil Habil'i neden öldürdü ki gibi sorulara benzer soruları tarih kitabını okurken, Kerbela sayfalarını karıştırırken şu soruyu sorarım. Ne oldu İslam ümmetine? Ne oldu Allah Resulü'nün çatısını çattığı devlet? Ebu Bekri Sıddık'ın devam ettiği, Ömerül Faruk'un devam ettirdiği, Osman-ı Zinnureyn'in devam ettiği, Aliyen Mürteza'nın devam ettiği bu devlete ne oldu ki? O devletin başına gelen insan, o devletin çatısını çatan alemlerin serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem'in günahsız, hatasız, kusursuz evladını Allah'ın kafirlerden esirgemediği nimetlerinden mahrum bırakmak suretiyle vahşice katlettiler. Bu soruyu sorarız değil mi? Bu soruyu soracağız ki o gün ümmeti o vahşete sürükleyen illetlere benzer illetin içine bugün düşmeyelim. Yoksa bugün Hüseyin yok. Bugün Ali-i Asgar yok. Bugün entelektüeller, Müslüman aydınlar Filistinlileri sorguluyorlar. Neden füze fırlatıyor ki? Neden roket atıyor ki İsrail'e? Zannediyorlar ki Hamas İsraillilere roket attığı için İsrailli geldi de bu zulmü reva gördü Filistinli'ye. Peki ambulansı neden vuruyor İsrail? Camiyi vuruyor diyor ki içinde roket saplıyorlar. Sivil yerleşim birimlerini vuruyor diyor ki militanları içlerinde barındırıyorlar. Ambulansı neden vuruyorsun? Dönüyorum Kerbela'ya. Hüseyin kalkışmasaydı, Hüseyin beyat etseydi, falan olsaydı, filan olsaydı. Ali Asgar'ın suçu neydi? 6 aydı kundaktaki bebek. Son neferiydi İmam Hüseyin. Susuzluktan çırpınıyordu. Susuz kalmış bir kuş gibi. İmam Hüseyin aldı kundağı elinde ve karşı tarafa arz etti. Ya hadi benim bir suçum var. Hadi benimle bir alıp veremediğiniz var. Şu yavrudan ne istiyorsunuz? Şuna bir damla su verin. Cevabını hepiniz biliyorsunuz değil mi? Ok geldi ve o yavrunun gırtlağına saplandı. Şimdi bazı sahneler o aklı evvel entelektüellerin o sapmalarının önünü çıkıyor. Onların o sapmalarının ümmet içerisindeki etkin olmalarını sıfıra indiriyor. Oradan yola çıkarak bugünkü entelektüelle de diyorum ki Hamas'ın kuruluşunun tarihi kaçtır? 15 yılda mı bağlayabilir? İsrail 1940'dan beri cinayet işlemiyor mu bu topraklarda? Hamas'ı neden siz Şemaloğlan'ı olarak görmeye çalışıyorsunuz? Yoksa siz Müslüman kardeşinizin vahşice katledilmesine destek veremeyip de aşağılık kompleksine düşüp şeytani bir düşünceyle kendinizi temize mi çıkarmak istiyorsunuz? Mert olun biraz. Ben itiraf ediyorum, ben yapamıyorum, ben acizim, ben el koyamıyorum, ben destek veremiyorum. Ama ben ağlıyorum. Ben ağlıyorum, ben dua ediyorum. Asla ve kata ben Hamas şunu yapmasaydı, bunu yapmasaydı gibi tahlile girmeyi edepsizlik olarak görüyorum. Orada benim Müslüman kardeşimin kanı varken, kanı akıyorken nasıl ben tahlil yapabilirim? Ve öbür taraftan zaten aklım bana diyor ki, bu insanlar nereden geldiler oraya? Bir kere siz orayı niye sorgulamıyorsunuz? İsrailliler neredeydiler? 1940'tan evvel orada ne vardı? Kim yaşıyordu orada? Orası Filistin toprakları değil mi? Orası Filistinlilerin değil mi? Gidin bugün araştırma yapın bakalım orada Filistin'de bir tane Yahudi bulabilir misiniz? Dünyadan toplandı getirildi. O günün süper gücü olan İngilizlerin eliyle ve oradaki Filistinli yerliler katledilmek suretiyle kan üzerine bina edilmiş bir devlettir. Siz hangi roket atmanın suçundan bahsediyorsunuz? Ve o günden beri bunlar işgalcidirler, işgallerinin devamı için mütemadiyen kana muhtaçtırlar. Onlar kan akıtmadan orada duramazlar. Ta ki kendi kanları bitene kadar. Allah onların kanlarını tüketsin. Dolayısıyla tarihte olanı konuşmak, Müslümanlar arasında fitne çıkarmak, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak değil, bilakis bölünmüş Müslümanların, bölünmüşlüğünün illetinin tespit edilmesi ve o illetin bertaraf edilmek suretiyle ümmeti vahiylerin tahakkuk ettirilmesi ki Allah tezelden bunu bize göstersin ve nasip eylesin. Ümmeti vahiylerin tahakkuk ettiği, yani ümmetin birliğinin ayeti kerimedeki bünyanın mahsus birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi ifade ettiği anlamda ümmet bir araya geldiği gün ne Amerika'dan ne İsrail'den ne de zulümden söz etmek bu yeryüzünde mümkün değil. Bu yeryüzü dünya cenneti olma kabiliyetine sahiptir. Allah-u Teala insanı yarattığı zaman bu insanı yeryüzünü cennet etme istidadında yaratmıştır. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَهَ مَنْ زَكَّاهَا. Biz onlara fücru ve takvayı ilham ettik. Nefsini tezkiye eden kurtuldu. Nefsini tezkiye etme suretiyle insanlar kendilerindeki fücur kabiliyetini hapsetmek suretiyle takva kabiliyetini ön plana çıkarmak. Her biri birer Habil, her biri birer Hüseyin olmak suretiyle yeryüzünü yaşanabilir bir cennet haline getirme kabiliyetine sahiptir. Eğer insanda bu kabiliyet olmasaydı, yeryüzündeki akıtılan gözyaşlarının bütün sebebi haşa ve kelle var edici Allah olur. Hayır. Her gözyaşının arkasında insanın hatası vardır. Her kanın arkasında insanın azgın nefsi vardır. Her feryadu figanın arkasında, her anarşinin ve her karmaşanın arkasında, her kaosun arkasında insanın terbiye edilmemiş, serbest bırakılmış şehvetleri vardır. Şehvet ayak izinin olmadığı bir kavga yeryüzünde yaşanmamıştır ve bundan sonra da yaşanmayacaktır. Ve Allah'ın bizden istediği tek şey de onun sınırlandırılmasıdır. Evet, Kerbela Hüseyin'in sınandığı bir yer, Kerbela Zeynep-i Kübra'nın sınandığı bir yer. Zeynep-i Kübra kimdir biliyor musunuz? İmam Hüseyin'in kız kardeşidir. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın kızı Fatıma'nın Ali'den olma kızıdır. Çok önemli bir simadır. Çok önemli bir şahsiyettir. Kadınlar açısından özellikle çok önemli bir tip. Çünkü bir güç abidesidir. Nice milyonlarca erkeğin taşıyamadığı yüreği taşımış olması açısından önemli bir simadır. Zeynep-i Kübra dedesi Muhammed'in çektiği bütün kişilere kalıp Zeynep-i Kübra annesi Fatıma-tü Zehra'nın o genç yaşında reva görüldüğü çilelere tanık olmuş birisi ve onların ölümüne matem tutmuş biridir. Zeynep-i Kübra babası Aliyen Murtaza'nın çektiği bütün çilelere ve en son da şehadetine sebep olan yarasına şahit olmuş. O yarasını tedavi etmiş ve kendi elinde babasını kaybetmeye tahammül etmiş. Ve ilahi takdir karşısında rızasından zerre kadar ayrılmamış bir hanımdır. Zeynep-i Kübra zehirlenmiş kardeşi Hasan'ın paramparça olmuş diğerlerine tanık olmuş ve onun şehadetine tanık olmuş, rızayı ilahiyi bağrına basmış, rızayı ilahi karşısında teslim olmuş bir hanımefendidir. Zeynep-i Kübra en son kerb-ü belada sınanmıştır ki kendi evlatlarını birer birer Hüseyin için feda etmiş, gözünün önünde evlatlarının parçalandığını görmüş. Şimdi bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bazen böyle şeyler okurken kendimizi oraya koymak zorundayız. Ey hanımlar, şu anda Allah hepsine hayırlı uzun ömürler versin. Çocuklarınızı bir gözünüzün önüne getirin. Oğuzlarınızı. Elleri kılıç tutmuş genç yaşlılar. 17'lik, 18'lik gençler. Umut bağlamışsınız onlara. Yolda yürürken baktığınız zaman gurur duyuyorsunuz. Göğsünüz kabarıyor. Umutlarınız yeşeriyor. O oğlunuzun başım ağrıyor anne demesine tahammül edemiyorsunuz. Dişim ağrıyor anne dediği zaman gece kucaklıyor, doktor doktor dolanıyorsunuz. Bir kederle düştüğü zaman siz ondan çok kederleniyorsunuz. Hele hele eceliyle ölse, yatağında eceliyle ölse yüreğiniz parçalanıyor. Fedel-i figanınız arşa alıyor. Aynı evladınız, Allah muhafaza eylesin, aynı evladınız, kendinizi Zeynep'in yerine koyun. Susuz, dudakları çatlamış evlatlarınızın bile bile ölüme atıldıklarını ve haydi anneciğim, Allah'a ısmarladık dedikten yarım saat sonra Allahu Ekber fethedip figanıyla yere yığıldığını ve çölüm kumları arasında görünmez hale geldiklerini, tanınmaz hale geldiklerini bir düşünün. Zeynep-i Kübra evlatlarını verdi ve evladın başında gidip ağlamadı ki abim Hüseyin alınır belki. Oğlu benim uğrumda ölünce Zeynep geldi ağladı diye abimin kalbi daralır diye gidip oğlunun üzerine ağlamadı. Ama Hüseyin'in oğlu şehit edilince gitti onun üstünde ağladı. Hasan'ın oğlu öldürülünce gitti onun üstüne kapandı ve ağladı. Bir bir oğullarını, yeğenlerini kaybetti ve en son tek dayanağı var Hüseyin. Ve Hüseyin bir an geldi ve dedi ki haydi bacı Allah'a emanet ol. Yani bu şu anlama geliyordu ki ey bacı ben de gidiyorum. Peygamber ailesi sahipsiz kaldı. Zeynep kadın haliyle peygamber hanedanının muhafızı kesiliyor. Peygamber ailesi el ve ayaklarında zincir, çıplak develer üzerinde ve erkeklerinin kesik başları mızraklar üzerinde cadde cadde, sokak sokak dolandırılmak suretiyle bir valinin huzuruna götürülüyor ve en sonunda Müslümanların halifesi, Müslümanların hilafetinin merkezi Şam'a götürülüyor. İbn-i Ziyad diyor ki Allah'ın size ne yaptığını gördün mü? Ve o Zeynep, o acıların kadını ne diyor biliyor musunuz? Ben Rabbimden razıyım. O bize hep güzel şeyler yaptı. Bir kadın profili. Bu tarihi incelemek, bu tarihi tekrar etmek, bu tarihi bugüne taşımak, bu tarihi kızım Merve'ye, bu tarihi kızım Emine'ye, kızım Ayşe'ye, Zeynep'i kızım Merve'ye, kızım Ayşe'ye aktarmam gerekir mi, gerekmez mi? Hüseyin'i Yezid'e beyat etmek zillettir. Zillet ise bizden uzaktır. heyhat min tenzille deyişini ben bugünkü tarihe taşımayayım mı? Ve Hüseyin'in oturuşunu, Hüseyin'in oturuşundan yola çıkarak bugün bütün bir dengesiz güce rağmen İsrail'in karşısında asla ateşkesi kabul etmeyeceğiz diyen Hamas'ı daha iyi anlamış olmayacak mıyım? Ve o Hamas yiğitlerin arkasında daha rahat durmayacak mıyım? Hüseyin'in bu profilini eğer ben bilirsem Hamas'ın içine düştüğü duruma rağmen yapıp ettiklerini stratejik analizlere tabi tutan Müslüman entelektüellerin içine düştüğü hatadan korunmuş olmayacak mıyım? Bugün öldürülen Müslümanın yapıp ettiklerini incelemeye kalkan Müslümanın bir hatası var demektir. Ve o en büyük hatalardan birisi de Allah'ın sınayarak bize üstün kıldığı Hüseyin'i bilmiyor olmalıdır. Hüseyin dikkat ederseniz öleceği yeri, öleceği günü bile bile gidiyor. Ta geldi Resulullah'tan duymuş kendisinin öldürüleceğini. Herkes biliyor İmam Hüseyin oraya gittiği zaman öldürüleceğini. Öyleyse tarihe soru soruyoruz. Diyoruz Hüseyin bile bile ölüme niye gitti? Ve bunu araştırdığımız zaman bize bir şeyler kazandıracağına ben inanıyorum. Dolayısıyla teberruata girmek suretiyle sizin vaktinizi almak ve sizi sıkmak istemiyorum. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın aktarmış olduğu tarih sahnelerini müfessirlerimiz ölenlerine Allah rahmet eylesin, hayattakilerini de Allah kalemine kuvvet versin, tefsir ediyorlar değil mi? İmlek imlek işliyorlar. Musa'nın buradaki şu şeyinden Allah şunu kastetti, Firavun şu şeyinden şunu kastetti ve bir takım çıkarımlar, bir takım neticeler o ilahi kelamdan günümüze bir nefes ulaştırmak istiyorlar. Gel bu beladan da biz bir şeyler alabiliriz. Zira orada alemlerin efendisinin varisi, bütün peygamberlerin varisi, bir insan ölümünü bile bile gitmiş ve orada ölmüş. Bile bile gitmiş. Bunu sorar, araştırırsak bizim hem dünyamız açısından hem ehli küfür karşısındaki izzetimiz açısından hem Müslüman kardeşler arasındaki meveddet açısından hem terk edilmiş ve mahrum bırakılmış dini mübinin muhafaza edilmesi açısından birçok şeyi elde etme imkanına sahip olabilir. Küllü yevmin aşura, küllü ardun Kerbela. Her yer Kerbela'dır ve her gün aşuradır. Biz her gün Kerbela'yı yaşıyoruz. Yani her gün sınanıyoruz. Bugün Türkiye'li Müslümanlar olarak biz Hamas konusunda sınanıyoruz. Bugün Kerbela Hamas'ta yaşanıyor. Aynı coğrafyada yaşıyoruz. Birkaç kilometre o tarafımızda oluyor. Bir şeyler yapabilir miyiz veya yapamaz mıyız? Bunu araştırmamız lazım. En azından şunu yapamaz mıyız? Sivil inisiyatif ve hukuki yolları zorlamak suretiyle devletimizi ve hükümetimizi İsrail ile içinde bulundukları anlaşmaları terk etmeleri konusunda zorlayamaz mıyız? Erzurum kaç milletvekili çıkardı? Hepsi şu anda hükümetin adamı. Hükümetin milletvekili değil mi? Muhalefetten bir tane milletvekili var mı? Var mı? Onu çıkın dışarı. Gerisi hükümetin milletvekili. Kaç tane milletvekili var? 5 mi? Hangi birini aradık Erzurumlu olarak? Aradınız mı veyahut da? Arayamaz mısınız? Eğer bugüne kadar böyle bir refleksiniz olmadıysa o Filistinli kardeşimin kanının hürmetine bu refleks için bir çaba göstermeye değmez mi? İmam Hüseyin bağırıp durdu o gün orada. Yok mu bize yardım edecek kimse? O seda hala devam ediyor. İmam Hüseyin bugün Filistinli Müslümanın ağzıyla bağırıyor. Yok mu bize yardım edecek? Ya yarın gidin sarılın telefonlarınıza. Arayın Erzurum milletvekillerini. Ya siz ne yapıyorsunuz arkadaş deyin. Siz bizim vekilimiz değil misiniz? Siz hükümet değil misiniz? Çıkıp televizyonda bu vahşettir, bu şudur. Hatta çok enteresan bir ifade kullanıyorlar. Dengesiz güç kullanılıyor. Bu ne demektir? Orantısız güç. Yani orantılı olarak gel vur. Ya hayır efendim bunlar işgalci. Bunların burada varlıkları gayrimeşru. Bunlar işgal ederek geldiler. Bunlar öldürerek geldiler. Asla ve kata bunlar burada bulunmamalılar. Biz onlarla barışa gidemeyiz. Biz onlarla anlaşmaya gidemeyiz. Onlarla anlaşmaya gitmek demek onların devletini, yani beni öldürerek toprağıma hakim oluşunu kabul ediyorum demektir. Sen böyle bir şey Filistinli Müslüman kardeşine nasıl istersin? Öyleyse ey Erzurumlu milletvekili, ey benim vekilim. Ya en azından elçini çek geri. En azından buradaki o melunu çıkar sınırından. Fiili bir şeyler yap. Beyan yetmiyor. Çünkü Yahudi beyanatta bulunmuyor. Yahudi iş yapıyor. Ahtapot bombası atıyor. Öyleyse kendin bir kavrulsun İsrail deyin iki kere. Ne var yani?
Kavrulsun İsrail! Kavrulsun İsrail!
Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Benden bu kadar. Geceniz mübarek olsun. Hepinizin başı sağ olsun.
Allah hepinizi Allah Resulü'nün ve Ehl-i Beyt'in şefaatine dahil eylesin. Allah bu matem meclisimizi kabul buyursun.
Amin.
Ve bizi Allah Resulü'nün ve Ehl-i Beyt'in ahlakıyla ahlaklandırsın.
Amin.
Onların cesaretiyle cesaretlendirsin.
Amin.
Onların rengiyle bizi renklendirsin.
Amin.
Geceniz hayırlı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.